Evet, merhaba sevgili Karşı Mahalle izleyicileri. Uzun bir aradan sonra yeni bir Karşı Mahalle programında bir aradayız. Bugün yeni bir program girişimi içerisindeyiz. Bu programda amacımız haftanın gelişmelerini birlikte tartışmak, konuşmak, sizlerle bu konuda hem sizin fikirlerinizi ve katkılarınızı alabileceğimiz, bizim kendi değerlendirmelerimizi paylaşabileceğimiz bir program başlatma niyetindeyiz. Bugün ilk programı sevgili Fatma İnce ile beraber yapıyoruz. Merhaba Fatma.
Hoş buldum, sağ olasın. Merhaba,
hoş geldin. Evet, çok eski arkadaşlar olarak bir araya geldik ve bugün dünyada ve ülkede yaşananları birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Nasıl Fatma? Öncelikle
olursun. İyiyim, sağ ol Mert.
İyisin, sen de bu aralar bayağı koşuyorsun. Dün Ankara'ya gittin, geldin.
Evet, evet.
Evet.
Vallahi çok yoğun, hareketli günler. Bizler açısından da hem bize iyi gelen hem de enerji, moral veren günler.
Güzel bir 1 Mayıs geçirdik.
Evet, evet.
Gerçi 1 Mayıs'ı pek beğenmeyenler de var ama biz mutlu olduk genel olarak 1 Mayıs'ta. Yani kendi yürüttüğümüz çalışmanın başarısı ve etkinliği hepimize büyük bir moral verdi.
Evet.
Şimdi bugün aslında dediğim gibi yani bir haftalık tartışma, haftanın gelişmelerini tartışacağımız bir program yapmak istiyoruz. O yüzden yani her zaman ilk programların bir acemiliği olur, kendine özgü bir acemiliği olur. Dolayısıyla bugün birazcık bir deneme programı gibi olacak. Ben şöyle kısaca bir söze başlayabilirim senin için de uygunsa. Yani bu dünyada bizim hani klasik politik durum değerlendirmelerimizin bir şeyi var. Böyle bir dereceli işte dünya, bölge, Türkiye diye. Ben de yani o alışkanlığı biraz takip ederek böyle dünyadan bir takım gelişmelerle başlamak istiyorum. Özellikle bu ekonomi cephesinde dünyada çok sert rüzgarlar esiyor. Pandemi sonrasında dünya ekonomisinde ciddi bir yükseliş, ciddi bir toparlanma eğilimi vardı ve bu bir enflasyona da yol açtı. Bütün dünyada AKP yetkililerinin abarttığı kadar olmasa da yani Türkiye'dekiyle karşılaştırılmayacak seviyede de olsa önemli bir enflasyon basıncı var ve %8-8,5'ların üzerinde Amerika ve Avrupa Birliği ekonomileri için yüksek sayılabilecek bir enflasyon var ve bu enflasyondaki artış merkez bankalarını bir faiz artışına doğru zorluyor ve Fed'in agresif bir faiz artışı yapacağı bu sene ortaya çıkınca bu biraz dünya piyasalarında ciddi bir dalgalanmaya yol açtı. Hem bu enflasyonun yol açtığı etkiler hem de tedarik zincirlerindeki kopmaların aslında tam olarak telafi edilememiş olması. Çin'de yine Covid vakalarındaki hızlı artış ve Çin'in sıfır tolerans politikasının çok ciddi bir kapanmaya yol açmış olması aslında bu tedarik zincirlerinin kırılganlığını yeniden gündeme getirdi ve şu anda dünya ekonomisi açıkçası bir yandan enflasyonu kontrol altına almak için faizleri arttırmak, bir taraftan da sonuç itibariyle bu tedarik zincirlerindeki kırılmadan ve artan faizlerden dolayı da büyümenin yavaşlaması gibi bir riskle karşı karşıya. Dolayısıyla 1971'lerdeki stagflasyonist dediğimiz, yani hem büyümenin yavaşladığı, durgunluğun hakim olmaya başladığı, hem de yüksek enflasyonun seyrettiği bir döneme doğru dünya ekonomisi giriyor. Tabii burada Rusya-Ukrayna savaşının da çok belirleyici bir şeyi var, etkisi var.
Evet.
Bu da özellikle tarım ürünlerinde çok ciddi fiyat artışlarına yol açıyor. Bütün dünyada enflasyonda ciddi bir yükseliş, yanı sıra gıda fiyatlarındaki artış. Bir de bu gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra özellikle küresel güney diyebileceğimiz ülkelerde dünya piyasalarının dolara boğulduğu dönemde yapılan yüksek borçların şu anda geri döndürülmesi, artan faizlerle birlikte ve merkez ülkelere yönelen sermaye hareketleriyle birlikte giderek zorlaşmakta.
Evet.
Bunun sonuçlarından birisini Sri Lanka'da yaşadık.
Evet.
Yani Sri Lanka'da çok ciddi bir halk hareketi yaşandı ve özellikle Tamil gerillalarının, Tamil kaplanları örgütünün tasfiyesi sonrasında çok büyük bir siyasi popülerite kazanan Rajabagaskala ailesinin bütün bireylerinin neredeyse hükümet olduğu bir siyasi yapı ciddi bir kriz yaşadı ve halk hareketiyle şu anda bütün bu soyadını taşıyan aile bireyleri, yani hanedan diyebileceğimiz kesimler iktidardan el çektirildiler.
Evet.
Böyle bir döneme giriyoruz. Yani böyle bir gıda isyanları, borç geri ödeyememekten kaynaklanan çöken devlet maliyeleri, çöken devlet ekonomileri. Bir de mesela Hindistan'da geçtiğimiz hafta tahıl satışını, dünyaya tahıl satışını yasakladı.
Hı hı.
Biliyoruz işte hem Rusya kendi hem Ukrayna. Evet yani evet kendi ihtiyaçlarının evet, karşılanmasını öncelikle evet. vermek açısından. Çünkü çok ciddi de bir kuraklık evet. yaşandı geçtiğimiz evet. hafta. Yaklaşık 50 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar bir hafta boyunca hem şeyde Pakistan'da hem Hindistan'da bir aşırı sıcaklık dalgası. Bu da aslında buğday üretimini baskılıyor. Şu anda dünyada çok ciddi bir gıda enflasyonu tehlikesi ve riski var. Bu hem açlık dünyayı özellikle Afrika boynuzu adı verilen işte bu Somali, Cibuti, Sudan bölgesinin milyonlarca insanın bölgede açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bir tablo var. Çünkü ben bu kadar bilmiyordum mesela. Savaş bize bunu öğretti. Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday ihracatçılarıymış. Yani şaşırdım. Yani biz yani Rusya deyince sanki bu kadar güçlü bir tarım ülkesi değilmiş gibi düşünüyoruz ama öyle değil. Özellikle Ukrayna, yani Güney Rusya diyebileceğimiz
bölge. Yemeklik yağı da katmak gerekiyor gerçekten. Hı-hı. Hem buğdayda hem de yemeklik yağda çok büyük krizin yaşandığı söyleniyor dünya çapında.
Evet, yani evet. işte bu yemeklik yağın da önemli Hı-hı. üreticilerinden bir tanesi Hı-hı. Ukrayna'ymış. Ben bir de gelmeden şeye baktım, New York Times'ın dünkü editörler yazısına. Orada da şöyle bir başlık atılmış. Biden Ukrayna Savaşı'nda ne yapmaya çalıştığının farkında mı diye bir başlık. Burada Ukrayna Savaşı yeni bir aşamaya geçti diyebiliriz aslında. Rusya biraz hedefini yeniden set etti ve belli bir bölgeye yoğunlaşıyor. Ama Batı'nın da muazzam bir Ukrayna devletine verdiği bir destek var. Evet. En son Amerikan Senatosu'ndan 40 milyar dolarlık bir destek paketi çıktı ve New York Times'ın editörleri Biden hükümetini, yani siz Putin'i bu derece zorladığınızda neyle karşı karşıya kalabileceğinizin farkında mısınız diye uyarıyorlar. Çünkü biraz Rus ordusunun şimdiye kadarki biraz düşük performansı Batı'da aslında Rusya'yı çok daha uzun süreli bir yıpratma savaşına ve açıkçası Ukrayna'yı da belki böyle ilk başta hiç de düşünülmeyecek bir askeri zaferi acaba taşıyabilir miyiz düşüncesinin yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu oldukça provokatif gelişmeleri bölgede tetikleyebilir. Yani aslında ilk değerlendirmelerde Ukrayna-Rusya savaşı açısından işlerin yeni bir boyuta taşınmasına yol açacağı yönündeydi. Böyle sonuçlar verebileceği yönündeydi. Ama şimdi geldiğimiz aşama bu konuda çok daha riskli ve nükleer silah kullanımının da devreye girebileceği bir çatışma seviyesine doğru gelindiğini gösteriyor. Evet.
Ben hemen şey söylemek istiyorum. Bu Cannes Film Festivali'nde de gerçekten Zelenski'nin çıkması hı hı. bu anlamda ideolojik olarak Batı'nın ne kadar bu meseleye de bir hegemonya kurduğunun göstergesiydi. Bizim açımızdan çok üzücü ve Charlie Chaplin'in bile hani kullanması Zelenski'nin gerçekten Batı açısından bu meselede bir taban olarak da bir sahiplendirme şeyi de var, yani büyük bir ideolojik propagandası ve etkisi de var diye düşünüyorum.
Evet, yani Zelenski üzerinden bir kahraman yaratma, onun ideolojik etkisi üzerinden o yürütülen yardım kampanyalarının evet. meşrulaştırılması ama tabii çok ciddi bir silah ve mali destek söz konusu. Silah desteği ve mali destek söz konusu. Bunun savaşın seyrini nasıl değiştirebileceğini göreceğiz ama bir yandan da dün mesela bu petrol, Rus petrolüne ambargo konması konusunda anlaşılamadığı Batı ülkeler arasında, özellikle Avrupa ülkeler arasında. Macaristan'ın keza benzer şekilde yine Orban hükümetinin bu konuda ayak dirediği ve bunun sorun yarattığına dair bir takım değerlendirmeler var. Yani burada Amerika çok agresif davranıyor ama hem kendi kampını yeterince bu anlamda toparlayabilmiş gibi de görünmüyor diyebiliriz belki. Bir önemli detay daha verilebilir geçen haftayla ilgili. Belki zaten gaflarla tarihe geçmiş birisiydi George W. Bush. Hı hı. Belki denk gelmişsindir, yaptığı bir konuşmada, George W. Bush Enstitüsü'nde yapmış olduğu bir konuşmada işte bir tek adamın zalim bir işgaliyle karşı karşıya Irak dedi. Ondan sonra Irak deyip sonra onu Ukrayna diye düzeltti. Evet. Yani büyük bir böyle Freud'u anımsatan bir lapsus anı, yani böyle bir Irak dedi. Herhalde bu aslında bir anda bütün bu yaşanan ideolojik hegemonik söylemin üstündeki şalı kaldırıveren bir an oldu. Yani Amerika herhalde kendisinin tekelinde olan dünya ülkelerini istediği gibi bombalama, saldırma, yok etme operasyonlar düzenleme şeyinin yetkisinin Rusya tarafından da kullanılmasına çok ciddi bir şekilde reaksiyon gösteriyor ve bunu bölgede kendi gücünü temerküz etmek için kullanmaya çalışıyor. Yani ben dünyadaki bu son yaşanan olaylardan derleyebildiklerim böyle. Bana böyle gözüktü.
Ben bir şey ekleme yapabilirim gerçekten. Beni yani dikkat ettiğim mesele Fransa'daki bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra şu an parlamento seçimlerindeki solda bir ittifakın yaşanıyor olması. Yani 3-4 hafta önce hiç düşünülmeyen ve bir araya gel 25 senedir bir araya gelmeyen oradaki sol partiler ya da sol hareketler şu an birleşmiş durumda ve seçime bu şekilde girecekler. Bu da önemli bir gelişme diye düşündüm.
Ya orada tabii Mélenchon faktörü var. Mélenchon aslında hiç beklenmedik şekilde %22 civarında bir oy aldı Cumhurbaşkanı seçiminde ve bu bahsettiğin sonuca yol açan da Mélenchon'un o seçim başarısı. Evet. Çünkü oldukça aktivist bir kitleye de sahip, bir örgüte de sahip aslında. Aktivistlerden oluşan bildiğimiz anlamda bir parti değil. Yani direnen Fransa diye herhalde öyle çevrilebilecek bir hareket. Ve eğer bu şu anda Le Pen'in ittifak yaptığı gruplar Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını seçseler, geri çağırsalardı ve Mélenchon'u destekleselerdi, ikinci turda Macron ve Mélenchon olacaktı. Evet, evet. Bunun etkisi başka olacaktı. Evet, evet. Çünkü biraz katastrofik bir etki yarattı Macron-Le Pen. Çünkü Macron da aslında oldukça faşizan, işte olağanüstü devlet uygulamalarını giderek topluma kanıksatmaya çalışan bir potansiyele sahip. Böyle bir şey var. Sarı Yelekliler isyanı sırasında da bu yetkilerini sonuna kadar kullandı. Ve onun yeniden böyle Le Pen karşısında bir kurtarıcı olarak böyle çıkması sol kamuoyu açısından gerçekten sıkıntıydı. Mélenchon o tabloyu kısmen değiştirdi. Şimdi bakalım yani parlamento seçimlerinde ne olacak? Bu tabii o sol popülizm tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Daha çünkü mesela Fransız olmak, Fransız vatandaşları üzerinden hitap eden birisi Mélenchon. Bu anlamıyla klasik böyle liberal sol söylemin dışında bir söyleme sahip. Ama göçmenler konusunda falan hani öyle bir şeyi yok. Falsosu olmadığını biliyoruz ve şey çok ilginçti. Bir harita paylaşılmıştı Paris'le ilgili. Mélenchon'un en yüksek oy aldığı Paris mahalleleri Komün'ün çok etkili olduğu. Anladım. Paris Komün'ün sırasında Komün'ün çok etkili olduğu mahalleler merkez Macroncu, çevre Mélenchoncu bir görüntü vermişti. En azından o kırmızı rengi görmemizi sağladığı için bile bence oldukça önemli bir gelişmeydi.
Yani bir de hemen bir ayrıntı bu gene Şili de bu Boric yönetimi bu yerli haklarla ilgili bir OHAL yasası var. Bunu kaldırma sözü veriyor ve kaldırıyor ama şu an tekrar OHAL uygulama kararı veriyor. Bu hani bunu şu açıdan önemli buluyorum ben gerçekten. Sol popülizmin ya da işte bu bir yanıyla bizi heyecanlandıran yeni bir yaşamı kurma ya da bunun emarelerini gösteren bu düzen içi sol güçlerin ne kadar geriye doğru gidebileceklerinin bir göstergesi yani bu kendi topraklarımıza yönelik bir referansı da içerecek şekilde. Bunu da önemli buluyorum. Oranın da takip edilmesini önemli buluyorum gerçekten. Boric'in yapabildikleri ve yapacakları ya da işte geri adımlarının takip edilmesini önemli buluyorum.
Evet. Burada şimdi sitemizin yazarlarından Ayşe Tansever'i sevgiyle selamlayalım kendisini. Tabii Ayşe Hoca'nın yazıları Boric konusunda yeterince alarm vermişti. O yüzden bu konuda uyanırız ama zaten içinde bulunduğumuz dönem bir devrimci politik aktörün, halk güçlerinin aslında o çoklu yapısı, iktidara gelinse de, iktidara gelinmese de toplumsal hareketlerle iktidarlar arasında bir sürekli gerilimin var olması gerektiğini ve yani siyasi temsiliyetin asla kitlelerden aslında böyle kişilere dönük bir desteğe dönüşmemesi gerektiği ve yani son derece uyanık olması gerektiği, toplumsal hareketlerin gerekli düzeltici hamleleri yapabilme kapasitesini kaybetmemesi son derece önemli. Yoksa dediğin gibi çok büyük hayal kırıklıklarıyla karşılaşılabiliyor. İşte Peru'da Castillo örneği var. İşte Ekvador'da daha önce yaşanmış olan örnekler var. bütün bu örnekler dediğiniz gibi son derece önemli. Şimdi rejideki arkadaşlar bize kızmasın. Çünkü onlar yarım saatte bitirin çıkın dediler. Biz yarısını dünyayla geçirdik tamam. zamanın. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş ülkeye doğru gelelim. Aslında bir savaş sürecinin içerisindeyiz. Yani seçim savaş süreci diye ben değerlendiriyorum. Çünkü iktidar bu süreci çok gergin bir tonda ve savaş eksenli değerlendiriyor. Ve baktığımız zaman da şu anda ülkenin gündemine baktığımızda bir güneyde bir operasyon var. Evet. Askeri operasyon var. Bu askeri operasyon herhalde çok sansasyonel haberler gelene kadar çok fazla iç kamuoyunda böyle baskın bir şey olarak, gündem olarak yansımayacak ama orada arka planda herkesin aslında dikkatini yönlendirmiş olduğu bir şey ve ben bu NATO'yla girişilen bilek güreşinde de kısmen orayla ilgili gelişmelerin merkezde olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada iktidar istediği kadar hızlı mesafe kat edemiyor, yol alamıyor ve bu konuda daha aktif bir destek ihtiyacında ve bu daha aktif desteği aslında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma tartışmaları üzerinden Batı'dan kopartmaya çalışıyor. Yani bu İsveç'in veya Finlandiya'nın NATO üyesi olup olmaması Türkiye çok ilgilendiren bir şey değil. Yani oradaki siyasi mültecilerden bir kısmının gelmesi, gitmesi, yani bu onu ilgilendirmiyor. Ama bunun üzerinden kimi tavizler koparabileceğini düşünüyor ve Ukrayna Savaşı da aslında kısmen bu pazarlık marjını iktidara açtı ve bunu sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. İşte bir yandan Sadat konuşuldu ülkede. Yani o Sadat meselesi de yani konuşulan bütün unsurlar savaş unsurları. Şimdi mesela gelirken onu gördüm. Türkiye'nin ilk çip üretim fabrikası işte Bilkent ile işbirliği içerisinde Ankara'da kurulmuş. Aselsan'a şey üretecek. Yani Türkiye'de bir askeri sanayi kompleksin giderek ekonomi içerisinde de belirgin bir rol oynamaya başladığını görüyoruz ve dolayısıyla savaş bu önümüzdeki dönem herhalde hayatımızın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi olarak
görünecek birçok açıdan yani.
Bu şeydeki Ukrayna'yı bunu da savaş gemisini düşürmesinin Albayraktar'a da yani Albayraktar firmasının sağladığını söylediler. Ama gerçekten Koç'un da var olduğu büyük bir savaş ekonomisi ya da savaş sanayisi bizde buna yönelik hem akademik anlamda da çok yoğun yatırımların olduğu bir
gerçekten. Evet, o Bayraktar'ın dediğin o işte SİHA denilen silahlar gerçekten Fukuyama onun üzerine bir iki tane makale yazdı. Yani özellikle bu
Azerbaycan-Ermeni Savaşı'nda oynadıkları rol itibariyle ondan sonra kimi savaşlarda ki Libya'da da bir dönem aslında oradaki dengeleri değiştirme potansiyeli gösterdi. Şimdi hatta Zelenski geçen gün askeri olarak bir gerileme momentinde ya işte Bayraktarların da etkinliği bir yere kadar falan diye bir açıklama yaptı. Yani o gündeme geliyor, orada konuşuluyor bu SİHA meselesi ama sadece SİHA'larla sınırlı olmayan bir askeri sanayi kompleks girişimi var ve Türkiye'nin, şu an işte Türkiye Burjuvazisi'nin, Finans Kapital'in hani Rusya'nın sıcak denizlere inme meselesi vardır. Türkiye'nin de işte Musul-Kerkük ve bir petrol meselesi var. Yani çünkü işte şimdi yine cari açık mesela son yılların en yüksek seviyesindeki biliyorsun bu yeni ekonomik paketi cari açığı sıfırlayacağız. İhracatımız yükselecek, ithalatımız şu anda 2001'den beri ulaşılmış en yüksek cari açıkla karşı karşıyayız. Ve bu da büyük oranda dünya enerji fiyatlarındaki artıştan da kaynaklanıyor. Yani şu anda Brent petrol 110 dolar, 115 dolar seviyesinde ve Türkiye sermayesi şunu görüyor. Yani bu çok yeni bir şey değil zaten de. Yani petrol kaynaklarına erişimin daha dakikleşmesi. Ve bunu özellikle şu anda Ukrayna Savaşı, işte Barzani ailesiyle geliştirilen ilişki, Rus doğalgazının kesilmesi ve Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının Orta Doğu'dan ve Doğu Akdeniz'den taşınması ve burada da Türkiye'nin bir rol oynaması tartışmaları şu anda çok kamuoyunun gündeminde olmasa da arka planda jeopolitik olarak bütün politik tartışmaları, politik eksenleri belirliyor ve iktidar bence bunu egemen sınıflara pazarlayacağı önemli bir proje olarak görüyor. Yani bu faşist rejimin konsolidasyonunun aynı zamanda enerji kaynaklarına erişimin bir olanağı haline de dönüşebileceği gibi bir pazarlama tekniği kullanıldığını düşünüyorum açıkçası. Sadat meselesinde de zaten orada Sen onu nasıl değerlendirdin bilmiyorum da yani o da ilginç bir gelişme. Yani Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta böyle bir çıkış yapması. Çünkü Canan Kaftancıoğlu meselesi bir aşağı yönlü bir anda moralleri etkilemişken o Sadat çıkışı CHP tabanında ve belli bir kamuoyu çerçevesinde bir şey yarattı. Olumlu bir hava yarattı. Sen nasıl değerlendirdin? Nasıl
oldu? Yani ben aslında CHP'nin bu noktadaki hani karşı hamlesini, o yanıtını olumlu buldum. Yani gerçekten çok iyi akıl var. Yani geri teptirme anlamında muhalefetin iktidarın baskılarını. Ben buradaki uyanıklık hoşuma gitti ve geri adım attırması. Şimdi Erdoğan da bunu böyle bir ilişkinin olmadığını bir gün sonra deklare etmek zorunda kaldı. Bu anlamda olumlu diye düşünüyorum.
Orada tabii olmadığı meselesi olmadığını biliyoruz. Yani yok yani öyle bir şey. Demorgan kanunu yani değilin değili. Yani sonuçta masada fotoğraf var zaten malum. Bu şahısla... Şimdi bunun misyonu ne yani? Bunun bu devlet mekanizması içerisinde oturduğu pozisyon ne diye bakıldığında benim görebildiğim şu. Özellikle bu Suriye iç savaşı ve Arap Baharı sonrasında o zaman Davutoğlu da zaten iktidarın bir bileşeniydi. Bir Orta Doğu'da bir Müslüman Kardeşler Devleti inşası ve bunun başına da işte Erdoğan en büyük Müslüman kardeşlerin unsuru olarak gelmesi gibi bir plan vardı ve orada Türkiye Suriye İç Savaşı'na boylu boyunca girdi ve daha sonra da o bölgedeki cihatçıların örgütlenmesiyle ilgili ve bunların hatta bir tür ordunun bir yan kolu olarak örgütlenmesi süreci var biliyoruz. Ve bunlar paralı asker olarak şu anda dünyanın dört bir yanında savaştırıyorlar ve kimi kritik konjonktürlerde de aslında ülke içinde de bir güç olarak kullanılabilme potansiyelleri var. Ve bu bağlantı büyük oranda Sadat üzerinden bence kuruluyor ve bunun kendisi de oldukça riskli bir bağlantı. Yani çünkü devlet bunu doğrudan kendisi kurmak istemeyebilir. Çünkü yarın bir gün bu cihatçılarla yapılan işbirliğinden dolayı bunu bir insanlık suçu. Çünkü IŞİD'in bölgede yaptığı işler ortada. Yani o iç savaşta işlenen insanlık suçlarının bir kısmıyla ilişkilendirilebilmesi mümkün. Dolayısıyla böyle devletten görece özerkliği olan bir kurum ama bir yandan da devletin içerisinde. Yani mesela o gün kim geçen birisi diyordu yani işte bu başdanışman yapıldığında ya demişler bu kadar bize yakın olması doğru değil. Evet. Mesela niye bu bize bu kadar yakın olması doğru değil dermiş. Böylesi bir çerçeveden.
Zaten sonra hemen açığa çıkınca da geri
çektiler. Geri çektiler yani ama bağlantı hiçbir zaman kopmadı. Çünkü şeylerle olan temas var. Bir de bunların ilginç oldu tabii. Yani bütün televizyonlara çıktı, Halk TV'ye çıktı, oraya çıktı, buraya çıktılar. Sadatçılar kendilerini anlattılar ve orada da aslında demin söylemeye çalıştığımız askeri sınai kompleksin sağladığı meşruiyet zeminine yaslanmaya çalışıyor. Biz işte Türkiye'nin gelişen askeri sanayisinin dünyaya ihracatının peşindeyiz falan. Şimdi bu askeri sınai kompleks meselesi aslında milliyetçi akılların tamamı için İslamcı olsun olmasın, ulusalcı olsun olmasın bir övünç kaynağı, bir derin gurur kaynağı olma potansiyeli taşıyor ve bunun ideolojik şeyini de etkisini kurarak kendilerini meşrulaştırmaya çalışıyor. Böyle bir tartışma da var. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi aslında Sadat'ın bir tür meşrulaşmasına da yol açtı. Bilmiyorum çünkü bütün televizyonlara çıktı. Gayet soruları da özgüvenli bir şekilde yayınladılar. Ben bu tür Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinde şöyle bir açıkçası gariplik buluyorum. Şundan geçen de hatırlarsan bu elektrik faturalarında da benzer bir çıkışı olmuştu. Şimdi orada İlk o zam şoklarına karşı halkta doğal bir tepki, faturalarla ilgili eylemler, tepkiler hatırlarsan Türkiye'nin dört bir yanında olmaktayken o yürüyüşler vesaire kitlesel yürüyüşler Yüksekova'da burada işte bir taraf Marmaris, Muğla, İstanbul'da oldu falan. Kılıçdaroğlu'nun o çıkışı sonrasında hepsi bir anda bıçakla kesilmiş gibi durdu. Şimdi biz CHP'nin zaten hani bu konuda kitlelerin doğrudan politikanın içerisinde olması konusunda çok heveskar olmadığını biliyoruz ama Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerinin kitlenin kendi yapacaklarını ikame etme gibi bir rolü var. Ve bence bu yine egemen sınıf siyaseti açısından bir anlamı var. Çünkü şu anda egemen sınıflar kendi aralarındaki meseleyi kendi elitleri üzerinden çözmek istiyorlar ve burada halkın devreye girmesini çok fazla istemiyorlar. Çünkü halk devreye girerse başka güçlerin de devrede olmasının mümkün olacağını, gerçekten demokrasi güçlerinin de halkla birlikte dönüştürücü bir rol oynamasını, halkın kendisinin özne olmasını, siyasi sürecin bütün parametrelerini bambaşka bir biçimde yeniden kurabileceğini gördükleri için oyunu kendi aralarında oynamak istiyorlar. Şimdi bu bence bu dönemin bizler açısından en büyük sorunu bu. Yani hep şunu tartışıyoruz. Neden toplumsal buhranın siyasi sonuçları yeterince görünür değil? Yani şu anda ben yaşanan toplumsal buhran diyebileceğimiz iktisadi krizin Türkiye'de eşi benzeri görmemiş Türkiye tarihinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum sen ne dersin?
Tabii canım, kimse, herkesin söylediği, yani bu kadar yoğun hayat pahalılığı hiçbir zaman yaşanmamıştı. Bu kadar yoğun alım gücünün bu kadar azalması hiçbir zaman yaşanmamıştı. Ve git gide yani derinleşen bir durum.
Mühten Sağlam, evet. Monitörde bir şey yazmış. Evet. Yani
bir akademisyen aile ikisi işte 30 bin liraya yakın bir aylık gelirimiz var diyor. Mardin'de 1+1 ev almak istiyoruz. Alamıyoruz, bulamıyoruz. Yani işte yani bu orta sınıf dediğimiz kesimler de giderek alt sınıfların gündemleriyle benzer gündemler. Çünkü ev alamamak, araba alamamak, işte bunlar alt sınıfların gündemiydi. Artık orta sınıf dediğimiz, yani doktor da bunu tartışıyor. Yani ben zaten işçileşmemek için o kadar emek harcadık, okuduk, ettik filan. Şimdi geldiğimiz noktada yani böyle bir şeyin içerisindeyiz. Bu aslında bence önümüzdeki dönemde Türkiye'de emekçi sınıflara çok geniş bir koalisyonla, çok zengin bir politik programla önemli bir politik aktör olma şansı sağlıyor. Ve şu anda egemen sınıflarda kendi aralarındaki krizi kendi politik elitleriyle çözerek halkın bu potansiyelini fark etmesini ve görmesini engellemeye çalışıyorlar. Şimdi o yüzden bu mesela yarınki CHP mitingi de böyle bir çerçevede ele alınabilir belki. Çünkü orada da mesela bir miting olacak ama yani bilmiyorum, gelirken sen de buraya gelirken, burası İstanbul'un merkezi bir yer. Yani kaç tane afiş gördük, kaç tane şey gördük. Yani buraya kim gidecek, gerçekten gidilmesi isteniyor mu? Bunlar birer amiyane tabirle yani gaz alma eylemleri mi? Yoksa gerçekten bir öfke ortaya serilmek mi isteniyor? Sanki ilki daha ağır basıyor gibi görünüyor.
Ben açıkçası bu Amerika Birleşik Devletleri kendi Türkiye'deki vatandaşlara yönelik mitinge gitmeyin güvenlik meselesiyle ilgili çağrıda da bulunmuş. Yani bunun bu şekilde de olmasının da çok şey manidar buluyorum. Yani çok gerçekten çok fazla şeyin olmadığı, hani kitlesel katılımın olmayacağı, dediğin gibi sokağa inme, tepki gösterme şeklinde olacak bir karşı hamlenin bu şekilde pasifize edileceği bir iş gibi geliyor. Hani CHP'de bundan azade gibi gelmiyor bana. Hı hı. O açıdan ben de hak veriyorum gerçekten. Onun havasını, enerjisini ben de görmüyorum gerçekten.
Şimdi bu HDP'nin kapatılma davası da tabii bir gündem. Evet. Şu anda beklemedi ama herhalde sıcak bir gündem haline gelmesi için çok uzun süre geçmeyecek. HDP konferanslarını yapıyor. Sen bu konferansları da takip ettin. Evet. Özellikle Ahmet'teki konferansta çok özel bir abluka uygulandı ama yine de halkın sahip çıkmasıyla bir parkta oldukça çarpıcı görüntüler eşliğinde şey oldu. Nasıl buldun? Yani buluyorsun o süreci, nasıl gözlemliyorsun?
Yani şey işte bu 5. olan kongresine normal gidecek HDP. Hı hı. Ve HDP'nin önceden yaptığı bölge konferansları gerçekten çok anlamlı, önemli ve kongredeki politik tutum, gelecek politik hattı belirleme anlamında son derece değerli. 2,5 senedir pandemiden dolayı bir araya gelemeyen bir aslında kitleler söz konusu ve bunun artık aşıldığını gözlemlediğimiz bir konferanslar süreci yaşanıyor. Ahmet'te şöyle bir durum oldu. Ahmet'te polis konferansın yapılacağı yeri ablukaya aldı ve arama noktası kurarak engellemeye çalıştı. Oraya birebir katılan vekillerin ve parti meclisindeki arkadaşların canlı anlatımları bana bunu aşabildikleri, ama sadece bunu vekiller ya da parti meclisi, parti yetkilileri tarafından değil, halkın çok büyük desteği ve katılımıyla aşabildiklerini söyledi. Bunu şuradan dolayı önemli görüyorum. Orada gerçekten daha önceden yaşananlar ve pandeminin etkisiyle halkın bir araya gelememesi ya da sokağa çıkma tereddüdünü aşmanın henüz olamaması noktasında bir süreç yaşanıyordu. Çok yoğun bir baskı ve abluka var. Bunun son aylarda kırılması ve işte son haftada bunun yaşanması noktasında çok umut var bir gelişme. Yani gerçekten artık Kürt halkı da o direnişlerini yükseltiyor ve baskıya karşı adım adım da olsa mücadelelerini yükseltiyor. Bu anlamda çok önemli bence. Tekil bir örnek ama bundan sonraki süreç açısından anlamlı bir örnek diye düşünüyorum.
Evet.
Konferanslar açısından da bir araya gelişler diğer yerlerde de oldu. Özellikle Karadeniz bölgesine öldü arkadaşlar.
Hı.
Gerçekten hani Karadeniz'deki hem oradaki katılımcıların coşkusu, enerjisi ve politik katılımları, tutumları noktasında bir nitelik farkının olduğu söyleniyor gerçekten.
Hüseyin Taka bir fıkra anlatmıştır yine.
Evet, işte bu hafta sonu da kadın konferansımızı gerçekleştireceğiz. Onun sonrasında da genel konferans ve 3 Temmuz'da da 5. olan kongresi gerçekleşecek. Her şey olağan akışında gidiyor. Kapanmayacak gibi bir coşku ve enerjiyle HDP kongrelerini yapacak.
Evet, yani kapansa da kapanmasa da evet, bu gemi yoluna devam edecek yani bir şekilde. Senin paylaşmak istediğin notlar vardı.
Evet, ben aslında hani gerçekten senin genel tespitlerin ve döneme dair hani yoğun perspektifini sunacağım için ben nasıl bir katkıda bulunabilirim bu sohbete diye düşündüğümde gerçekten tekil olaylar üzerinden belki yani umutvari gelişmeler, umut verici gelişmeler var. Birincisi işçi direnişleri, yani ardı arda sıralamak istemem, yükselen bir dalga vardı ama son haftalarda da bu hengame içerisinde belki görülmeyen, çok fazla belki üzerine düşünmediğimiz işçi direnişleri de var.
Hı hı.
Maltepe'de temizlik işçileri verilmeyen ikramiyeleri ve hakları için direnişe geçti ve kazandılar. Onun dışında
belediyenin temizlik işçileri.
Evet, evet, Maltepe Belediyesi'nin gelen taşeron firmaya bağlı ama orada başarıya ulaştılar. Onun dışında İzmit'te gıda işçileri greve çıktı. İşte plastik işçileri gene hakları için Neşe Plastik'te işçiler sözleşme sürecinde anlaşma sağlamayınca gene greve çıktılar. Bir de inşaat iş kolunda da böyle hani çok fazla görünür olmasa tekil tekil ya da farklı günlerde de olsa işçiler direnişe geçiyor. Ama çoğunlukla kazanımla sonuçlanıyor bunlar.
Hı hı.
Bunu paylaşmak istedim bir. İkinci olarak da yani Türkiye'deki toplumsal muhalefetin, dinamiklerin, kesimlerin şu dönem hareketlendiği ve buna yönelik bir yükselişin, bir umudun olduğunu vurgulamak açısından yine tekil bir örnek olarak Alevi Hareketi'ne örnek vermek istiyorum. Alevi Hareketi, Alevi dernekleri bir sempozyum gerçekleştirdiler. Sempozyumun ismi Aleviler, Din, Beden, Cinsiyet, Neşeden Kedere şeklinde. Burada sosyal medyaya yansıyan şu sonucu oldu. Cemevleri ayrımcılığa uğrayan, ötekileştirilen LGBT artı bireylerin cenazelerini ayrımsız bir şekilde kaldırma kararı aldılar. Ben şu açıdan önemsiyorum bunu. Gerçekten Alevi dinamiğinin, Alevi hareketinin diğer toplumsal mücadele dinamikleri etkileşimi, yenilenmesi noktasında çok önemli bir karar. Yani örnek alınacak ya da mücadeleyi buradan güçlendirilecek bir karar ve tekil bir örnek olduğu için bunu vurgulamak istedim. Bunu da çok önemsedim. Bir de bu ay işte Mayıs ayı, burada Mayıs ayında şehit düşen, aramızdan ayrılan Türkiye Devrimci Hareketi'nin önderleri ve Kürt özgürlük mücadelesi veren devrimci önderleri anıyorum. Burada üniversite gençlik örgütleri birlikte İstanbul Üniversitesi'nde anlamlı, sembolik bir eylem yaptılar. 6 Mayıs'ta Dolmabahçe'deydi ama bu eylemi 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirdiler. Biliyorsunuz üniversite gençliği şu an hareket ettirilemeyecek çok yoğun baskı ve abluka altında. Hem kayyum rektörler, hem özel güvenlikler, hem polis, idari işbirliği ve ülkücü faşist çetelerin işbirliği halinde. Burada bu engelleri aşacak bir yetenek ve hazırlıkla İstanbul Üniversitesi Rektörlük önünde bir araya gelen öğrenciler kapıya kadar yürüyüp sonra dışarıdan gelen öğrencilerle birlikte orada gerçekten deniz gezmişi andılar. Bunu da şundan önemsiyorum. Gerçekten bu ablukayı, bu direnişi kıracak, mücadele hattını gösterecek bir örnek anlamında, tekil bir örnek anlamında bunu da önemli görüyorum.
Çok sağ ol Fatmacığım. Çok teşekkürler. Ben de birkaç böyle kitap ve film önerisiyle programı bitireyim. Bu Metis'ten çıkan Küresel Polis Devleti diye J. Robinson'ın bir kitabı. 2017'de yazılmış. Oldukça yeni de bir eser diyebiliriz. Çok kapsamlı bir şekilde işçi sınıfındaki dönüşümü ve özellikle güvencesizleşmenin ve artık nüfus olgusunun otoriterleşme ve faşistleşme süreçleri açısından temel bir etken olduğunu, belirleyici bir etken olduğunu anlatan oldukça kapsamlı, bizim perspektifimize de çok uygun bir kitap öneriyorum arkadaşlara. Ne edebiyatımızın önemli isimlerinden biri Hakan Günday'ın Zamir isimli kitabını yeni okudum, bitirdim. Biraz enteresan geldi. Yani bir roman, Hakan Günday'ın klasik tarzının da biraz dışında buldum. Çok fazla politik siyasi değerlendirme var. Böyle biraz kendisi de zaten siyaset bilimi de okumuş. Kim yadırgadığım yönleri oldu ama yine de önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Film olarak da Mubi'de bu hafta izlediğim bir filmi paylaşmak istiyorum. Bir Norveç yapımı. Dünyanın en kötü kadını diye. En kötü insanı, pardon. Bu da yani bu hani bireyselleşme falan bizim genç arkadaşlar da tartışıyorlar. Aslında yani kapitalizm, özellikle kuzeydeki refah devletinin yaratmış olduğu koşullarda bireyin içinde boğulduğu açmazlar, kendini gerçekleşme sorunları ile ilgili oldukça hoş. Yani Kuzey Avrupa sinemasının böyle kendine özgü böyle kadifemsi bir şey var, havası var. Çok ciddi meseleleri bile tartışırken böyle oldukça sakin ve hoş bir tonda bunu yapabiliyor. Güzel bir film. Bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Hafta sonu için değerlendirilebilir. Evet, yani bu ilk programımızda sevgili Fatma İnce ile böyle bir haftalık bir değerlendirme yaptık. Umarım izleyenler de beğenmiştir. Haftaya tekrar buluşuruz. Bakalım ama hangi bileşimde olacağız, o tabii bilmiyoruz onu. Çok teşekkürler Fatma.
Çok sağ ol, çok mutlu oldum.
Evet. Programımız burada sona erdi. Görüşmek üzere.